Memleket Hikayeleri, Refik Halit Karay. 3. kaset 1. yüz, sayfa 115. Ah bilemezsiniz, ben ona neyi bakardım, onun için nasıl rahatımı feda ettim diyordu, sonra anlatıyordu. Aldığım zaman 14 yaşındaydı, 10 senedir beraber yaşıyorduk. Elbise der yapardım, para der verirdim, hizmetçi aşçı der tutardım. Onu rahatı için aldığım aile sonra dek harcardım. İşte biliyorsunuz, ne evim var ne bir gelirim. Şakir Efendi durmadan Salvatore'un papazına bakıyor, bir aşık gibi karşısında göğsünü şişiriyordu. Gazlar, hava gazlı sokak lambaları yanmıştı. Çıktılar, paraları Osman Bey verdi. Sirkeci Caddesi kalabalıktı. Çok bayağıydı. Mangallarını yol ortasına koyup midye tavası, ateş balığı pişiren bakkal dükkanları yanında kahve içenler gramofon dinleyerek nefesleniyor, ferahlıyorlardı. Tramvay boruları, boru ile yol isteyen atlı tramvay, vapur düdükleri arasında zurna sesi bir yahudi taklidine karışıyor. Daha ötede Carmen'in Tarea doğru çalınıyordu. Çevrede zelzeleden korkarak sokaklara dökülmüş bir yoksul memleket durumu vardı. Baki Efendi her akşam karısına ait ufak tefeklerle dolu paketi elinde, tozlu sıcak ayakkabılarını sürüterek geçtiği yolların şimdi sanki yabancısıydı. Garip bir şaşkınlıkla çevresine bakıyor, her yeri başka türlü, değişik, kederli görüyordu. Bir saatte kendisi o kadar değişmiş, eski kişiliğinden o derece çıkmış, uzaklaşmıştı ki sanki bu gece bütün mutluluğunu gömdüğü uzun, felaketli bir seyahatten dönüyor, hatırasında dünkü günün bu saati 20 sene önceki bir mutlu gün gibi ona uzak, erişilmez görünüyordu. Bundan sonra ne yapacaktı? Eğer doğru ise karısını terk edecek, fakat 3 ufak çocuğunu nasıl besleyecek, nasıl eğitecek, onları anılarını nasıl unutturacaktı? Hem bütün bu ayrılmalar, yalnızlıklardan sonra uzun bir kadınsızlık, bu kargaşalık ne dayanılmaz bir rahatsızlıktı. Birden her şeyi unutarak sevgilisinin kim olabileceğini düşündü. Bununla o kadar uğraştı ki ne Osman Bey'in ayrıldığını, ne trene bindiklerini, ne de yedi kuleye yanaştıklarını fark etti. Karısının bu rakibe daha şehvetli, daha taşkın görüneceğini düşünerek kızdı. Yan yana gidiyorlardı. Baki, Şakir Efendi'ye sokulmuş, öksüz tavrı almıştı. Demek bu gece evine girmeye hakkı yoktu. Artık kendi fikriyle değil, arkadaşlarının uyarılarıyla yaşamaya, davranışlarından onlara bilgi vermeye mecburdu. Şimdi her şeyi unutarak gidip kendi kapısını çalmasını, şu koca karınlı hiçten adam engel oluyor, rastgele öğrendiği bir sır ona hakim, kendisini mahkum ediyordu. Bu işe karışmak hakkını ona kim veriyordu? Bu komşusunu, kalemdeki arkadaşını değil de herkesi ilgilendiren genel bir sorun muydu? O zaman düşündü ki insanlar yalnız kendi mutluluklarını iyice duymak için başkalarının felaketini arar ve bencilliklerinin böyle bazı çeşitlerine erdem adı vererek, mesela aldatılan bir kocaya uyarmayı ahlak sayarlar. Halbuki bunun aslı başkasının felaketinden duyulan vahşi zevk, kendisini ondan mutlu görmek için hazırlanmış garip bir delildir. Köşeye dönmüşlerdi. Evinin yukarı kısmında ışık yoktu. Yalnız bodrum katındaki yemek odasının pencereleri biraz, pek hafif, sanki bir idare kandiliyle aydınlatılmıştı. Düşündü, bu aydınlığı mutfaktaki lambadan yansıdığını, bu saati aşçı kadının sofrayı kurduğunu hatırladı, evine özlem duydu. Şakir Efendi anahtarıyla kapısını açmış, karısı evde olmadıkça merdivenin ilk basamağını bıraktığı şamdan ile kibrit kutusunu aramıştı. Pencereleri sımsıkı kapanmış bu dar yerde hava kızmış, karanlığı bir cisim gibi ısıtmıştı. Baki hiç aç değildi. Şakir Efendi yemeklerini maltızın kenarına dizdi, mutfakta çalışmaktan alışılagelen bir zevkle kollarını sıvadı, fesini attı. Konu ile pek az ilgileniyor, benim için değil ya, kendi iş için diyor, aşağıda yukarıda dolaşarak dolapları karıştırıyor, bakırları takırdatıyordu. Uzaklarda bir satıcı sesi duyuldu. Bunu işiten Şakir Efendi koştu Baki'ye, dedi ki, vakit yaklaştı, dondurmacının sesini duydum, bu geçince artık pencerede beklemedim. Biraz sonra haykıran satıcı köşeye döndü, fenerinin ışığı tabaklarıyla kuşaklı belinin tam ortasını aydınlatarak geçti, uzaklaştı. Kümeste tavuklar çırpınıyor, uzaktan rampaya tırmanan bir yük katarının solukları duyuluyordu. Baki sordu, ne taraftan gelir? Bakkalın sırasından. Bir süre sonra tıknaz bir şeklin ağır ağır komşudan evine dönen bir adam gibi sessiz ortadan yürüdüğü görüldü. Bu mu? Evet. Yabancı korkusuzdu. Evin sırasını bulunca döndü, yaklaştı. Çıngırağı dokunmadan açılan kapının karanlığında birden görülmez oldu. Artık kuşku yoktu. Karısı kötülemiş, Şakir Efendi'nin düşüncesine göre komşu namusu kaybedilmişti. Şimdi komşuluk hakkına bu işe karışmış olmaktan memnundu. Nasıl? Gördün mü? Evet. Ne yapacaksın? boşayacağım. Her ikisi de bu kısa kararı uygun bulup susuyordu. Birden Baki ayağa kalktı, ceketinin düğmelerini ilikledi. Hiç bakmadan Şakir Efendi'yi bir Allah'a ısmarladık fırlattı ve merdivenlere doğru yürüdü. Öbürü nereye diye acele acele soruyor, fakat Baki kapının demirini açmakla uğraşır görünerek karşılık vermiyordu. Yere bir şey vurdu, madeni bir ses çıktı, sonra anahtarın iki defa döndüğü işitildi. Şimdi Şakir Efendi sokaktan yansıyan yarı bir aydınlık içinde merdivene yaslanmış ne olacağını bekliyordu. Kapı açık kalmıştı. Baki doğru kendi evine yürüdü, eli zile uzandı. Şakir Efendi artık ne gözlerine inanıyor ne de gürültüsünü iyice duyduğu çıngırak seslerine. Yukarıdan bir lamba aydınlığı kapı camına uzandı, bir ses kim o diye sordu. Baki'nin ben dediği de iyice duyuldu. Şimdi sokak boştu. Şakir Efendi bir bağırma, bir silah sesi işiteceğine kesin inanmış, merdivene yarı asılı bekliyordu. Bir iki dakika gürültüsüz geçti, o zaman sabırsızlanarak yerinden ayrıldı. Başını uzatarak komşusunun evini dinledi. Hiçbir şey duyulmuyordu. Yalnız bu gece nedense kümeslerinde rahat etmeyen tavukların sürekli kanatlarını vurduklarını işitilmekteydi. Şakir Efendi bu sırada onları, tavuklarını kendi malını düşünüyor, sıcaktan belki de pireden diyordu. Sonunda ayakta beklemekten usandı, kapıyı usulca örttü, odasına çıktı. Artık hemen hemen yatmaya hazırlanıyordu. Sokakta bir ses oldu. Baktı. Baki Efendi'nin kapısını tutulan bir ufak lamba ile aydınlanmış gördü. Hayretle göz kapaklarını açtı. Arkadaşı biraz önce giren adamla, o her gecenin adamıyla selamlaşıyor ve zahmet oldu. Size çok yorgunluk oldu diyordu. Hala seçemedi öbürü, nazik karşılıklar veriyor, ayrılmakta acele ediyordu. Şakir Efendi biraz sonra derin bir sessizliğe gömülen komşusunun evine kuşkulu bakışlar atarak söyleniyor. Olur şey değil vallahi diyor, bir açıklama almak için sabırsız ertesi günü bekliyordu. Baki Efendi bugün kalemde iş üstündeydi. Geceki olaydan konuşmaya istekli görünmüyordu. Fakat Şakir Efendi çözemediği bu anlaşılmaz iş karşısında çok üzülüyordu. Sonunda hatta hakaret görmeye de razı, yerinden usulca resmi bir şey soracak gibi kalktı. Masasının kenarına kocaman tüyle ellerini dayadı, eğildi. Baki gözlüğünün üzerinden arkadaşına, bu kendinden ufak memura nefretle bakarak, ''Ne istiyorsunuz?'' dedi. Öbürü cevap bulamadı, şaşırdı. Neden sonra bacağı ezik köpeğin süregelen iniltilerinden yararlanarak, ''Şu zavallı hayvanı oradan kaldırtsak.'' dedi. Sonra birden cesaret bularak önemsizce ekledi. ''Ha, dün gece merakta kaldım, iş ne oldu?'' Baki kızardı. Rahatını feda etmemek, alıştığı rahattan durgun, düzgün, gürültüsüz hayattan ayrılmamak için her şeye katlanmış bir adam durumuyla en açık bir hileye aldanmış görünerek boş yere tasalanmışız dedi. Gelen doktormuş, bizim doktor Hüsnü Bey, eşim sancılanmış da. Erenköy 1908, yılda bir. Oluktan artık hiç un akmıyordu. Aralarında buğday tanesi kalmayan değirmen taşları birbirlerine çarparak çok gürültü yapıyor, kıvılcımlar fırlatıyordu. Zaten akşam olmuş, harap bacanın üzerine yuva kuran leylekler çoktan yerlerine dönerek gagalarını vurmaya başlamıştı. İki dağ arasına sıkışmış sulak toprakların, ufacık sinekler titreyen durgun havasında, bu koca kuşların şamatası, değirmen ve su gürültüsünü bastırarak bir hamam yankısıyla taşlara çarpıyor, kulakları savunlanmış bir adamın duyduğu uzak fakat korkulu bir uğultu, yuvarlanan bir bakır tas gibi uzaklara koşuyordu. Burası köylerden hayli içeride bir su değirmeniydi. Güneş sırtın arkasındaki boşluğa gömülünce sular kararır. Yalnız yüksek kavakların dumanlı tepelerinde yapraklar birer renkli fener gibi bir süre aydınlık kalırdı. Sonra onlar da söner, budar rutubetli yer, bir hamam gibi en ufak sesi genişleten, büyülten bir yetenekle sabaha kadar yatağından taşan derenin şakırtısını dinlerdi. Tesalyalı değirmenci Bekir, not ilk baskısında yani... Tekneye biriken sıcak ve çakmak kokulu unları alışkanlıkla bir daha uçladıktan sonra durdu ve çuvala doldurulmasını ertesi güne bırakarak gitti. Derenin köpükler içinde çevirdiği pervaneyi durdurdu. Şimdi başıboş kalan sular birden kesilen gürültüden kurtularak aşağı akıyor. İki yönü sarı susamların altında kapkara kaldığı halde köpüksüz, karışıksız ve yağ gibi parlak olan ortasında akşamın nereden yansıdığı bilinmeyen alıcı aydınlığı gibi bir çatlak kubbe gibi göğü gösteriyordu. Sıcak, dumanlı bir gece başlayacak, biraz sonra kavakların tepeleri bile güç seçilecekti. Bekir içeri giriyordu, uzaktan bir ses duydu. Dinledi, bakındı, sonra değirmene doğru birkaç kişinin geldiğini gördü. Seyretmek için biraz yüksekte olan patikaya tırmandı. Kalın ve örtülü şekillerini iyice seçtiği iki kadın, gölgesi arkasından dört köylü, dört efe sigaralarının alevlerini parlatarak ve yüksek sesle konuşarak yolu izliyorlardı. Onlar dağa kadın oynatmaya giden alaylı çapkınlarıydı. 5-10 dakika sonra Aydın'a özgü iniltili, uyumsuz zurna ve nara, zil sesleri ucra dağların tavşanlarını titretecek, gecenin kara görünümü üstünde yanan fundaların ateşi parlayacaktı. Bekir'in göğsü özlemle, sert ve kin dolu bir kadın ihtiyacıyla doldu. Gözlerinde kıvılcımlar parladı. İncir ağacını siper alarak yeresinde gençlere, kadınlara baktı. Yıllardan beri onlardan yoksundu. Yıllardan beri bu uzak çukur değirmenine tane getiren koca karılardan başka kimseyi görmüyor. Teselya'nın bir köyünde bıraktığı karısının anılarıyla biraz ahmaklaşmış, bilmem neyi bekliyordu. Bazen böğürtlenlerle yaban susamlarının fazla koktuğu çok sıcak gecelerde kadınsızlıktan o kadar harap oluyordu ki uyuyamıyor, başı açık, sırtı çıplak, Adem gibi havasına kavuşmak için Hintleri aşacak bir güçle dağlara tırmanıyordu. O zaman ışıkları sönmüş köylerde uyumuş kadınları düşünerek, takı liralarla süslenmiş gerdanlar hayalleyerek kıvranıyor, sonunda fırtınaların devirdiği bir kuru ağaç yanında kendisini uyanmış, güneşi hayli yükselmiş buluyordu. Gençti, kuvvetliydi. Memleketinde iken o da kızları yakalar, adam boyu yükselmiş başakların arasına taşırdı. Sonra güneşin altında terledikleri zaman gider, yabani zeytin ağaçlarıyla örtülü dereceklerde sevgilisinin yıkandığını, uzun ıslak saçlarını parmaklarıyla taradığını seyrederdi. Köylü kızların biraz yağlı ciltleri üzerinden su damlaları birer kırağı gibi toparlak yuvarlanır, birden belleriyle bacaklarının birleştiği yerde durur, orada durgun belki de ılık bir su birikintisi oluştururdu. Teselya'da kadınlar eğlenceler buldu. Ateş gecesi köylüler toplanır, defne yığınlarının hoş kokulu alevleri üzerinden atlarlardı. Genç kızların kendinden parlayan mavi gözlerinden ateşin tatlı yansımaları, durgun denizlere vurmuş kandiller gibi ta derinlerde oynar, kollarındaki cam bileziklerin renkleri tırnaklarını sedeflerdi. Sonra yavaş yavaş ateşler küllenir, kararan ovada nişanlıların kol kola evlerine döndükleri görülürdü. Böyle gecelerde papazlar karanlık gölgeli yerlerden geçerlerken adımlarını sıklaştırırlar, kulaklarını elleriyle örterlerdi. Daha sonra kış gelir, kar eğlenceleri başlar, üzüm vakti bağlarda yatılır, baharda tarlalara toprak toprak çiçek kokan küme küme taze otlar yığılırdı. Ve bunların hepsi gençleri birbirine yaklaştıran etkenler olurdu. Köylüler çoktan geçip gitmişti. Şimdi büsbütün yalnızdı. Bir zaman onları izlemeyi, bir haydut gibi vuruşmayı düşündü. Sonra bunun tehlikesinden ürkerek en yakındaki köye doğru yürümek istedi. Fakat sonunda gene her zamanki gibi beceriksiz, dermansız, kapının önündeki kerevete uzandı, uyumaya çalıştı. Biraz sonra kalktı, dereye doğru çamurların rutubetini duymaktan tad alarak yalın ayak yürüdü. Gecenin içinde büsbütün kayboldu. Ertesi sabah insan sesleriyle uyandı ve her sene gelip değirmenin biraz ötesinde 24 saat kadar dinlenen çingenelerin döndüğünü gördü. Kadın erkek birçok kişi henüz kurulmamış 5-6 siyah çadır yığını etrafında dolaşıyor, yeni doğan sarı bir güneş altında köpekler uyuyor, şurada burada ağır ağır dumanlar yükseliyordu. Karşıki yamaçların sırtında kısrak süreleri çanlarını sallayarak otluyor, yükseklerde keçiler haykırıyordu. Bekir ömürleri yollarda geçen ve her çadır kurdukları yerde bir mal sahibi gibi davranan bu göçebe insanlar hakkında pek çok şey bilmezdi. Onları durmadan çalışır, hemen hiçbir işini kendi görmeye alışık olmayan yerli halka hizmet eder görürdü. Şimdiye kadar Aydın'ın en umulmaz, insansız köşelerinde bile çadırlarına rastlamıştı. Onu asıl memnun eden görünekleriydi. Kadınlar örülü ipek saçlarını meydana bırakırlar, başlarına boyunları altından bağlanmış zarif oyalı yemeniler bağlarlar, fes giyerlerdi. Dar yelekleri iki yönden ayrık şalvarları altından göğüslerinin kalçalarının şekli görünürdü. Genç kızlar delikanlılarla serbest oynaşır, dağ tepelerindeki kaynaklardan su getirmek için beraber yola çıkarlardı. Ta ıssız kayalarda vahşi dere işlerinde rast gelinen yağmurlardan soğumuş yemeniler, sırmaları kurşun rengine girmiş çürük çevreler, kuşkusuz bu gibi gezintilerin değirmenciyi çok düşündüren belirtileridir. Bekir nedense anlayamadığı bir sevinç duyuyordu. Onlara doğru yürüdü, selamlaştılar, tanıştılar. Biraz sonra Çeribaşı, değirmen işliyor mu diye sordu. Evet cevabını alınca oradan geçen bir kıza bağırdı. Elif dedi. Dayanın çuvallarını eşeğe sırtla da değirmene götürüver. Derenin kış yaz kurumayan suları böğürtten fidanlarını yükseltmiş, iki yöne yemiş dolu bir koyu yeşil çift çekmişti. Elif eşeğin arkasından çıplak ve kirli ayaklarını çamurlara basarak koşuyor, sonra ara sıra durup fidanları sokularak iştaha veren yemişlerden koparıyordu. Bekir daha önde, kulaklarında bir uğultu, uyuşuk bir hayvan gibi başı sarkık yürüyor, sinirlerinin gevşediğini duyuyordu. Sanki uykusu gelmişti, esniyordu. Sıcak, dumanlı güneş derenin tam değirmene yakın genişleyen yüzünde sallanıyor, susamlar arasında şimdiden öğle böcekleri ötüyordu. Taşlar dönmeye başlamıştı. Elif pencerelerden birinin kenarına oturmuş, odanın ortasındaki kırık tahta altından suyun uğultulu ve köpüklü akıntısını seyrediyordu. Bekir kolları sıvalı, başı açık, dünden dolan un çuvallarını köşeye sıralıyor, bunu sonra kadının altın bakışları karşısında işsiz kalıp sıkılmamak için çok ağır yapıyordu. Kalbinde bir üzüntü, bir istek, vücudunda yatıştırılmak istenilen bir açlık vardı. Biraz sonra nefeslerinde garip bir düzensizlikle çuvalları bıraktı, o da bir pencereye oturdu, şimdi yalnız kızı seyrediyordu. Kız da ona, erkeğe bakıyordu. Hırslı gözleri değirmencinin pazuları şişkin kollarında, sert hatlı yüzünde, sağlam görünümünde beğenerek dinleniyordu. Bundan cesaret alan Bekir karşısındaki genç kızın başına, sonra garip bir ateşle yanan gözlerine yeniden baktı. Bu bakıştan hoşlanmış gibi açılan dudakların ilgisine kapılarak gülümsedi. Sonunda boğuk bir sesle, "Kız," dedi, "öyle ne bakıyorsun?" Elif gerinir gibi kollarını ileri geri hareket ettirdi, pek yorgun gibi altın gözlerini süzdü, sonra bir yere acıyormuş gibi dudaklarını kıstı, ağır ağır cevap verdi. "Seni seyrediyorum." Tekrar gülüştüler, Bekir yerinden doğruldu, kaçırmaktan korkar gibi pek hafif adımlar, pek sokulgan bakışlarla ona doğru yürüdü. Elif kımıldanmadan duruyordu, kollarından çekti, öbürü karşı koymadı. Beraberce yükledikleri eşek epey ilerlemişti. Kız Bekir'in kollarından kurtulmak isteyerek, "Canım bırak," diyordu, "geciktim." Öbürü soruyordu, "Ne zaman geleceksin, bir daha ne zaman?" "Gene, demet vakti, bir yıl sonra, biz hep bu yoldan geçeriz." Kızın ince kaşları kıvrılıyor, ne çok ne uzak diye söylenen adamın acısını aldırmıyordu. Sonunda ayrıldılar. Elif böğürtten toplayarak gidiyor, süslü başı çitin üzerinde iri bir kelebek gibi havanın buharı ve maviliği karşısında görünmez oluyordu. Koca bir yıl yağmurları, karları, ıssızlığıyla uzun bir yıl onu beklemeye mahkumdu. Ta gelecek demet vakti diyordu. Acaba o kadar beklemek mümkün olur mu? Akşama doğru serinlikte yol almak için çingeneler toplandılar ve dağın eteğinden öbür ovaya indiler. Güneş çekildi, her tarafa gölgeler doldu. Kavakların yüksek yaprakları yeniden aydınlandı. Leylekler gagalarını vuruyor, tüneklerinde tavuklar sıcaktan şikayetçi kanatlarını çırpıyordu. Bekir'in kulakları etrafında sivrisinekler dönüyordu. Bu ilk geceyi değirmenci derin bir uyku içinde geçirdi, mutluydu. Durgun bir katlanılışla onu her gün sıkılmayarak, sızlanmayarak bekleyecekti. Ovada işler başlamıştı. Tarlalar sürülüyor, taneler atılıyor, yağmurlar yağıyordu. Derenin suları incirlerin yapraklarına kadar yükseldiğinden değirmen işleyemiyordu. Bir gün artık leylekler dönmedi, fırtına yuvalarını düşürdü ve karlar yağdı, her taraf dondu. Geceleri ta yakından kurtların sesleri duyuldu. Bir gün güneş çıktı, haftalarca sürekli bulutlardan kurtuldu, ova yeşilleniyor, sıcaklar başlıyordu. Komşu çiftliklere kafile kafile orakçılar gidiyor, Bekir bunların geçtiğini gördükçe yaklaştı, gelecek diyordu. Gece gündüz hiç tepelerden aşağı inmiyor, değirmende işleri olan koca karılar onun ansızın dışarıya doğru uzaklara baktığını gördükçe şaşıyorlar, delirecek diye düşünüyorlardı. Bir gece sesler duyuldu, yerinden fırladı, köpekler haykırıyordu. Kuşkusuz gelmişlerdi. Kapıyı usulca açtı, çıplak ayak yürüdü. Karanlığa sokulan gözleri birçok oynak gölgeler seçinceye kadar uzaklarda dolaştı. Başıboş köpeklerden korkuyordu, yoksa şimdiden oraya giderdi. Ertesi güne Elif geldi, gene pencerelere oturdular, yeniden başlar gibi birbirlerine uzun uzun baktılar. Bu yıl kız daha çapkın, daha tecrübeli olmuştu. Gülüyor, artık gözlerini koluyla örtmüyordu. Bir yıl sonra çingeneler gene onlarını o değirmende öğüttüler. Bu kere Bekir, Elif'in vücudunda kapanmış bir bıçak yarası gördü. Parmağını oraya dokundurdu. "Nedir bu?" diye sordu. Bu soruda sanki hakkı yenilmiş bir adamın öfkesi vardı. Kadın güldü, gözlerinin altın renkli esrarı içinde gülümser bir yıldız parladı. Hiç cevap vermedi. Ertesi yıl Bekir aynı yere konaklayan çadırlara sokulduğu zaman Elif'e rastlamadı. Merakla sordu. Çeribaşı kayıtsız cevap verdi. Ha o mu? Kasabada kaldı. Kötüledi. Sonra ayakta işsiz duran iyice kocamış çok yaşlı bir kadına haykırdı. Keziman nine, çuvalları eşeğe sırtta da değirmene çek götürüver. Darmara Çiftliği 1910. Sus payı. Saatçioğullarının ipek fabrikası bu rüzgarsız öğle güneşi altında ağırlaşan havayı uzaklarda dönen bir uskur uğultusuyla sarsıyor, mini mini çocuklar ateşler içinde yanan yoksul mahallenin bu nöbetli nabzını dinleyerek tahta beşiklerinde uyukluyordu. Aşağıda Bursa'da müezzinler ezanlarını okumuşlar, bu yönde fabrikalar kalın düdükleriyle öğle dinlenmesinin bittiğini haber vermişlerdi. Artık ta akşama kadar işleyen çarklardan başka bir ses duyulmayacak, yalnız bacalar ateşin nefesleriyle sıcak sıcak soluyacaktı. İşçibaşı Hasip Efendi her yönü bir kere dolaşmış, kaynar su buharlarının, sıcak hava borularının ısıttığı 40 derecede bunalan genç kızları bir iki haykırdıktan sonra odasına gelmiş, köşe minderine uzanmıştı. Fakat muşamba perdeleri kızdırarak döşemeye yansıyan gölgesiz çıplak güneşten rahat edemiyor, yeleğinin düğmeleri çözülmüş patiska mintanı pantolonundan taşmış, dağınık, ezgin bir durumda dışarıya bakıyordu. Keşiş Dağı'nın Uludağ, ağır başlı şekli, bir gazometre gibi sanki geriliyor, şişiyor, patlayacak bir barut deposu, bir taş ocağı gibi koparacağı gürültülerden önceki o korkunç susuşuyla gözdağı vererek bekliyordu. Aşağılarda fabrikaların zifle boyanmış saç bacaları, ağızlarından hemen koparak aydınlığa karışan duman dilleriyle boşlukları yalıyor. Koza saklamaya yarayan böcek haneler geniş girişlerinden içerilerinin gölge ve serinliğini göstererek bu sıcak çevre içinde durgun, tatlı bir uyku ile dinleniyordu. Hasip Efendi böcek hanelerden birine çekilerek şu kızgın odadan, cehennem nefeslerine duyduğu mancınıklardan, İpekçi Çıkrık Atölyesi uzakta bir iki saat dinlenmeye karar verdi. Yoluna rastlayan pencerelerden içeri göz gezdirerek yürüdü. Avluda çemberlerinden ayrılmış fıçılar, gaz tenekeleri, üzerinde yeni kesilmiş karpuz kopukları ısınan gübre yığınları vardı. Köşedeki maden kömürlerine yansıyan güneş kaldırımlarda menevişleniyor, sineklerin ince zar kanatlarını göstermeyen parlak bir ışıkta kayarak ta aşağıya, ovaya doluyordu. Oraları daha sıcak, daha havasızdı. Yıldırım Beyazıt Camii'nin geçen fırtınalardan kurşunu kalkan kubbesi parça parça gaz dökülmüş bir havuz gibi parlıyor, gökte ışıktan mızraklar dolaşıyordu. Böcekhane serindi. Üst katta kozaları boşaltılmış, henüz yıkanmış bir bölme vardı. Hasip Efendi orayı upuzun yattı. Serinliğe koşan sineklerden rahatsız olmamak için yüzünü, mendilini örttü, uykuyu bekledi. Hasip Efendi 40 yıldır böcekçiliğe bağladı hayatını. Şimdi hasta yatan fotikasını, bu katil fabrikaların öldürdüğü, öldüreceği kızları düşünüyordu. Kuşkusuz görüyordu, inanıyordu, artık inanmıştı. Her ay bir genç kız zayıflayarak, öksürerek, terlemiş şakaklarına saçları yapışarak, sabırlı dayanıklı eriyor, bir gün artık evinden çıkamayarak köşesinde ölüyordu. 40 yıldır böyle kaç gencin acıklı ölümlerini seyretmiş, kaç genç tabutunun arkasından yürümüştü. 3-4 kuruşa karşı 14 saat kaynar sular başında pis kokular, hasta nefesler emerek zehirlenen, tazeliğinden, kızlığından, gözlerinin pırıltısından her gün bir zerre kaybederek toprak olan vücutlara çok acıyor, bu dertlere alışamıyordu. Özellikle bugünlerde sevgilisinin de hastalandığı bu korkunç haftalarda fabrikanın cinayetlerine ne kadar lanet okuyor, biraz da kendisi aracı olduğundan dolayı ne derece acı çekiyordu. Artık iyice anlaşılıyordu. O geçerken torunlarını gömmüş yaşlı nineler başlarını çeviriyorlar, sonra bir öç dolu gözle kendisini uzun uzun inceliyorlardı. Bu beyaz haleler içinde donuk, kirpiksiz, hasta gözler. Onların ne acıklı bir bakışı, ne sessiz bir feryadı vardı. Bunları hissettiği, bakışlarından üzüntü içinde kaldığı halde öldüren ben değilim diye haykıramamak ne kadar gücüne gidiyordu. Hasip Efendi uyuyamıyordu, işçilerini düşünüyordu. Ah zavallılar! Bir gün kırmızı kordalesinin süslediği ipek saçlar altında sevine sevine neşeli, kuvvetli gelen yeniler, biri iki yıl sonra güçsüz ayaklarını, nalçalı kunduralarını taş kaldırımlar üstünde zorla sürükleyerek kulübelerine çekilirlerdi. Ağrıyan başlarını, yanan göğüslerini dinlendirmek için yalnız 6 saat süreleri vardı. Gülmek ve konuşmak için değil. Kim bilir ertesi sabah bu hasta yorgun gözler ne kadar güç açılır, her kemiğe ayrı sızlayan bu zavallı vücutlar fabrikanın düdüğüne ne zorlukla uyardı. Kim bilir bu hastalıklı sabahlar ne kadar gözyaşları döktürürdü, bu halsiz vücutları sürüklemek ne zordu. Birden hep düşündüklerini bıraktı, Fatika'yı hatırladı. O da artık hastalanmıştı, o da artık yatağından pek az çıkıyordu. Bu kızcağızı çok severdi. Balıkesir depreminde ölen karısına benzeterek hatta bazı akşamlar mancınıklar boşalınca ağlardı. Onun fabrikaya ilk girdiği gün ince endamına, hafif soluk yüzüne bakarak pek çok acımış, kızın nazik ve uysal bakışları, düşkün tavırları karşısında acıması yavaş yavaş sevgi derecesini bulmuştu. 1,5 yıldır onunla ilgileniyordu. Kalbi yalnız onun üzerine titriyor, onun yanında, yakınında bulundukça her iş kolay ve sıkıntısız geliyordu. Fatika ara sıra evinden çıkar, kimi gün şehre yahut köydeki akrabasına inerdi. O günler Hasip Efendi'ye karanlık kederli gelir, çalışamaz, işsiz dalgın gözleriyle penceresinden uzaklara bakardı. Aslında bu mesele biraz da etraftan duyulmuş, koza ayıran mahalle ihtiyarları birbirlerine bunu fısıldamışlardı. İşçi başı başka kızlarda görmediği şeyleri Fatika'da buluyor, gözleri uzun süre onun iki mavi boncukla süslenmiş ayakkabılarında, taşları düşmüş tarağında dinleniyordu. Bazı durumlar olurdu ki işçiler hep birden güler yahut bir yere bakardı. Hasip Efendi bu sırada yalnız sevgilisini, onun parlak dişlerini, koyu ela gözlerini seyreder, o ne kadar lezzet alırsa veyahut şaşarsa kendisi de o kadar memnun olur, onun kadar şaşardı. Bu aşk, bazı güzel geceler tatlı bir rüya gibi onun özlemle, istekle yanan göz kapaklarını dinlendirir, bazı zamanlar ise bir sancı gibi uykularını kaçırırdı. Sonunda 1,5 yıldır neden beklediğini çözemeyerek evlenmeye karar vermişti. Bir hafta başı işçinin ücretlerini dağıtırken usulca ona doğru eğilmiş, hazırladığı 4 çeyreği Fatika'nın sıcak sular içinde körpeliğini kaybetmiş yumuk avucuna sıkıştırarak "Bu da fazlası, benim bahşişim" demişti. Kız baştan bunu bekliyormuş gibi almış, kuşkusuz pek iyi anladığını, bu aşktan nefret etmediğini göstermek için gözlerini kaldırarak ona bakmıştı. Hasip Efendi bu teşekkür karşısında anlayamadığı bir sebeple kızarmış, utanmış, ertesi gün Fatika'nın yanından geçerken onun koluyla kendisine süründüğünü sezince sevinçli bir gece geçirmişti. O sırada aşağı fabrikada hastalanan bir genç kız 2 ayın içinde ölüvermişti. Hasip Efendi bunun üzerine Fatika'yı her gün 1000 korku ile süzüyor, her gün biraz daha halsiz görüyordu. Sonra iyice fark etmişti. Fatika rahatsızdı. Fatika sararıyor, eriyordu. Fatika ölecekti. O zaman uykularını harap eden düşüncelerle karar vermiş, onu kozahaneden alarak daha kolay, daha temiz, havalı bir işe, iplikhaneye koymuştu. Kız artık yüz göz olmuş, hiçten sebeplerle işini bırakarak onunla konuşmaya, yüzüne gülmeye başlamıştı. Hatta bir sabah pek erken karanlık odada onun neşesinden, şakalarından pek çok hoşlanarak, şımararak kendisini zorla öptürmüştü. Halbuki Fatika birden hastalanmıştı. Hasip Efendi onun gelmediğini görerek sordurduğu vakit "çok başı ağrıyor" cevabını almıştı. "Eyvah" diyordu. Artık kız yatıyordu. Ninesi iyi olur ümidiyle fabrikaya gelerek kovmasınlar diye işçi başına yalvarıyordu. Hasip Efendi teminat veriyor, para gönderiyor fakat onun her hafta biraz daha kötüleştiğini, biraz daha mezara yaklaştığını haber alarak fabrika sahiplerine küfürler ediyordu. İşte bu sabah gene ninesi gelmiş, onunla dertleşmişti. Hasip doktor getirilmesini söylemiş, "parasını ben veririm, ilaçlarını da yaptırırım" demişti. Akşam işi bittikten sonra Mecidiye Caddesi'ndeki Ermeni doktoru bulacak, korkularını halledecekti. Acaba kurtulabilir miydi? Gene pek yakında ince endamıyla, ela gözleriyle dolaşarak karanlıklarda ona ateş gibi yanan yanaklarını uzatacak mıydı? Tahta sedirden yavaşça kalktı, geniş nefesliğin önüne geldi. Aşağıda Mudanya inen, ıssız ve güneşli yol üzerinde bir duman koşuyor, Fildar köyünün teneke damları bıçak sırtı gibi keskin yansımalarla parlıyordu. Şimdi ovanın hemen her yolu üzerinde çırpınan bir toz bulutu vardı, rüzgar çıkacaktı. Birden yapraklar şiddetli bir titreme içinde hışırdadı, bacağının altında biriken tozlar daha henüz her yerde his olunmayan bir rüzgar parçası savurdu, topladı. Sonra mintanını kabartan, yüzünü sıcak bir nefesle yakan hava her tarafı hücum etti. Saat 9'a, Alaturka saat gün batımından 3 saat önce yaklaşmış olmalıydı. Meltem çıkmıştı. Uzun karlı günleri izleyen yıldızlı bir gök altında bu gece gene yoksul mahallede bir ölü vardı. Sonunda Focik'i aylarca öksürdükten, sızlandıktan sonra artık susuyordu, ölmüştü. İhtiyar ninesi avucunda tuttuğu elin soğuduğunu hissedince hastanın suya gömülü yuvarlak vapur camları gibi kirli bir saydamlıkla dumanlanan gözlerinin dikilip kaldığını gördü. Usulcacık incitmekten korkarak kapaklarını indirdi, sonra ağır ağır gitti, Meryem'in resmi önünde diz çöktü. Evet, Fotiko ölmüştü. Yarın akşam bu saatte yarı yıldır köşeye dolduran yatağı artık boştur. Ocakta yanan çıralar şakakları terlemiş zayıf yüzüne artık renk veremez. Meryem Ana kandilinin inatçı gözü artık hastadan dua direnemez. Sobanın buğuları ile pembeleştirdiği beyaz göz kapakları artık hep kapalıdır. Artık odanın esrarlı ağzı o zavallı öksürüklerden şikayet getiremeyecektir. Hasip Efendi ertesi sabah bu haberi alınca o kadar üzüldü ki yerinden kımıldayamadı. Buğulu gözlerinden koşarcasına iri yaşlar döküldü. İpekçi kızlar birer ikişer kömür tozlarıyla kirlenmiş karlara basarak fabrikaya giriyorlar, kümeslerine dönen bir ördek sürüsü gibi kalçalarını sallayarak işlerine dağılıyorlardı. Kapıdan çıkarken papaza rastladı. Bu ihtiyar uzun yüzlü, iri kemikli bir adamdı. Gırtlağında oynayan sivri çıkıntısıyla olabildiğince uzun, kirli, çürük dişleriyle konuşurken karşısındakilerin gözlerini alır, ayrıldıktan sonra bile insanın hayalinde bir zamanlar bunlar canlı kalırdı. Acele işler arkasında koşmakla geçen ömrü her zaman onu coştururdu. Yürürken en durgun havalarda bile uzun, lekeli eteklerini havalandıran bir rüzgar yapardı. Selamlaştılar, konuşmaları gerekmiş gibi durdular. Hasip Efendi dedi ki, ''Çok acıdım zavallı kıza.'' Öbürü cevap verdi, ''Evet, ben de.'' Gene durdular, ayrılamıyorlardı. Her ikisi de sanki bu geçen olay üzerine birbirlerinin açıklama isteyeceklerdi. Gene işçibaşı Hasip Efendi söze başladı. ''Ben elimden geleni yaptım.'' dedi. ''Doktor getirdim, ilaçlarını verdim, nafakalarını yolladım.'' Papaz titreyen bir sesle söylendi. ''Doğru. Fakat bunlar fayda vermedi. Onu da hepsi gibi sizin fabrikalarınız öldürdü. Daha da çok öldürecek.'' Hasip Efendi hiddetle karşısındakine baktı. Kendisinin de teslim ettiği bir hakikati şu adamdan işitmek, suçlu bulunmak ona ağır geliyordu. Papaz şimdi Avrupa fabrikalarını anlatıyor, karşısındakinin bilgisizliğine karşı bilgiç bir tutumla çalışma saatleri, ücretleri, bütün bu yoldaki kanunları, kavgaları, isyanları hepsini birer birer önemli kelimelerin üzerinde dura dura açıklıyordu. Sonra bugüne dek devam eden kayıtsızlığa karşı duyduğu nefretlerini, şüphelerini söyledi, fabrika sahiplerinin bugünkü durumda kalmak için başvurdukları oyunları, tek yönlü davranışlarını anlattı, sonra ayrılırken daha çok öldüreceksiniz diye söylendi. Hasip Efendi bugüne kadar sanırdı ki hükümetin bu işe karışmaya hakkı yoktur. Bunlar yalnız fabrika sahiplerinin görüşüne, acımasına, halkın ricasına, yalvarmasına bağlıdır. İşçi korunmasızdır, ölüme mahkumdur, emreden hep zenginlerdir. Şimdi anlıyordu ki milletin çıkarları üzerine titreyen kuvvetli bir kalp gerekti. Onu uyarmalı, zorlamalıydı. Birden fabrika sahiplerini hatırlayarak hainler dedi. Acaba siz işçiyi bu korunmadan yoksun bırakmak için hangi önlemi buldunuz? Ertesi gün Fotika gömüldü. Çan kulesinin sesini her taraftan koşan işçiler, haçlar, resimler dolu günlük kokularıyla mum dumanlarına boğmuş loş kilisede birleşiyorlar. İşliklerine yetişmek için duanın bitmesini bekliyorlardı. Dışarıda alçalı ayak izlerini örten yumuşak bir kar dökülüyordu. Mahallenin mezarlığını ilk kış fırtınaları harap etmiş, duvarların bazı yerlerini çatlatmış, haçları eğrilmişti. Onun cesedini getirenler ziyaretten faydalanmış, aile mezarları üzerine eğilerek yerlerinden oynayan tahta haçları ilgisizce düzeltmişlerdi. Hasip Efendi akşamı fabrika sahibi saatçioğlu Hidayet Bey'in gelmesini bekledi. Saat 11'di, her zamanki gibi zeytin rengi kupası, kupa arabası, kaldırımlar üzerinde kara rağmen gür bir ses çıkararak dairenin önünde durdu. Sahi o ne sevimsiz bir adamdı. Şimdiye kadar bunu niçin bu derece fark etmemişti. İri karnı, yastı vücuduyla, sonra kavun kafası, mini mini kirpiksiz gözleriyle Hidayet Bey, kurşun kalemler üzerindeki hayvan resmine timsaha benziyordu. Hesaplara baktılar, iş üzerine birçok konuştular, gidiyordu. Hasip Efendi kayıtsız gibi pencereden bakarak garip bir sesle ''Fotika öldü'' dedi. Sonra odada tuhaf bir uyumla inleyen kendi sesine de yabancı kaldı. Öbürü hatırlamadı. ''Fotika mı?'' dedi. ''Kim o?'' Hasip ateş gibi kızardı, hiddetli cevap verdi. ''Burada çalışan bir kız, güzel bir kız, 6 aydır yatıyordu.'' Hidayet Bey, ''Ya, Öyle mi dedi, kapıya doğru yürüdü. İşçi başı yerinden kımıldamadı fakat hakim bir sesle söylendi. Onu burası, bu fabrika öldürdü. Her yıl bir iki kurban veriyoruz, günahını çekeceğiz. Fabrikatör döndü, şaşırarak üzüntüyle memura baktı, sonra mırıldandı. Buna biz ne yapabiliriz? Hastalık vakti gelmiş. Yok efendim yok, ecel değil, hastalık değil. Şimdi anlatıyordu. Dün öğrendiklerini, düşündüklerini hiç saklamayarak, en şiddetli kelimeleri kullanmaktan çekinmeyerek söylüyordu. Öteki ayakta susuyor, dinliyordu. Mangalı küllenmiş bu soğuk, karanlık odada hasip, hep camdan yağan kara, Fatika'nın mezarını örten iri kara bakıyordu. Saatçioğlu bir cevap bulmak, bir şey söylemek isteğiyle hala duruyor, arıyordu. Hasibi kolundan tutup bir işçi kızı gibi sokağa atmak kolay değildi. Çünkü iş zamanı fabrika ustasız kalacaktı. Çünkü bu fikirlerle, bu isyan fikirleriyle kovulan adamlardan daima çekinmek lazımdı. Şimdi yapılacak muamele uysallık, durmak ve beklemekti. İşte bu düşünce ile döndüğü kapıyı açtı ve yavaş bir sesle ''Çok hiddetlenmişsin Hasip Efendi'' dedi. ''Yarın akşama konuşuruz. Ben sana maaşına dair iyi bir haber getirecektim.'' İşçi başı yerinden fırladı. ''Yok'' dedi. ''Benim hesabımı verin, çıkacağım.'' Oysa ki öbürü hiç dinlemedi, yürüdü. Paltosunun yakasını kaldırarak avluyu geçti. Orada arabacı, kapıcı ve makinist duruyor, onun iltifatını bekliyorlardı. Hasip Efendi artık cesaret edemedi, hatta yaptıklarını biraz pişman koridorda kaldı. Bütün bu gürültülerin üzerinde tek bir şey vardı, Fatika'nın ölümü. İki gün Saatçioğlu Hidayet Bey fabrikaya uğramadı. Hatta evinde de yoktu, çiftliğe gitmişti. İşçi başı uykusuz bir uzun geceden sonra sanki rahatlamıştı. Öbürünün yumuşaklığı kendisinin şiddeti arasında birçok karşılaştırma yaptı, bazı bahaneler buldu, kabahati her tarafa dağıttı, garip bir pişmanlık da işine başladı. 4 gün sonra maaşı artmıştı, şimdi 8 lira kazanıyordu. İşçi kızlar ölenin yerine geçmek için oda alışırken hafif hafif sürtünüyorlar, gülüşüyorlar, kırmızı kordela, cam bilezik takıyorlardı. Hayat gene önceki durgunluğuyla, gene önceki tatsızlığıyla başlamıştı. Bir yıldızlı gece, ovada kurbağa sesleri duyuluyordu. Ilık bir bahar karanlığı altında, havada olgun bir meyve kokusu vardı, yaz geliyordu. Hasip Efendi kırlarda dolaşmaya çıktı. Daha tırmanan şosede yükseldikçe aşağıda, şehrin aydınlık bölümü toplanıyor, daraldıkça daha ışıklı, daha canlı görünüyordu. Saat 4'e doğru fabrikaya dönerken, dar engebeli sokakta, aceleci bir gölgeyle karşı karşıya geldi, bakıştılar. Papaz galiba bir ölü evine yetişiyordu. Hasip Efendi birden Fatika'sını düşündü, onu daima sevdiğini anlayarak geçmiş günleri hatırladı, sonra kendisini bu aşka rağmen fabrikaya bağlayan kuvveti, artan maaşının ağırlığını düşündü. Bu bir sus payıydı, işte susturuyordu. Halbuki onun acımasız ve kuvvetli etkisi altında değil, yalnız kendisi, asıl daha yüksektekiler susmuşlardı. Daha yükseklerde bile etkisini gösteren bu önlem, sermaye sahiplerine altın, mezarlara ölü yetiştiriyordu. Hasip Efendi bu fikirlerle biraz avundu, gene bunları düşünerek fabrikanın önüne geldi, arka kapıdan içeri girdi. Çok güzel bir geceydi, hatta avlunun her zaman ham ipek ve çirkef kokan karanlığında bile ovadaki o olgun meyve kokusu dolaşıyordu. Kuşkusuz Bursa'nın bu yıldızlı bahar göğü altında bir şeftali bahçesi gibi hoş kokulu sık tuttuklarında sevdikleriyle buluşanlar bu aşktan doyumsuzca tadıyorlardı. Erenköy 1909. Kuvvete karşı. Amerikan elçiliği hizmet vapuruna bağlı 9 gemiciydiler. Her pazar gecesi ceplerini dolduran İngiliz liralarını tarla başının karanlık sokaklarıyla Tokatlıya'nın buğulu camları arkasına dağıtırlar. Ta sabaha karşı sandık sepet birbiri üstüne dolarak pis kira arabalarıyla Fındıklı'ya, Rıhtım'a inerlerdi. O zaman soğuk sular üzerine sisleri, yağmurları iterek esen kış rüzgarı, uykusuzluktan kızaran gözlerini, içkiden kuruyan dudaklarını serinletir, biraz önce yeni çarşıdan geçerken yalnız çerçeve kenarları parlayan pencerelere karşı at, öküz sesleri çıkararak, ıslıklar, düdükler çalarak çılgınlıklar yapan beyinlerine deniz havası bir durgunluk verirdi. Kendilerini gemiye götüren sandalın içinde hepsi durgun, uysal, dalgalara bakarak iyi şeyler düşünürler, memleketlerini hatırlar. İçlerinde sanki deliliklerine çıkışan gizli bir ses duyarlardı. Onlar zengin ve başka bir millettendi. Bizim askerlerimizin çevreleri ucuna bağlanmış zavallı silik mecidiyelerine gümüş 20 kuruş, alışan halkımız onların yelek ceplerinde dizili liraları karşısında küçülür, bunlar kadar harcayamadıklarını üzgün, onurlarından bir şeyin eksildiğini duyarlardı. Bu haçarılar kolluk kuvvetlerinin yalnız onları tanıdığı hürriyetten köye inmiş şehirliler gibi Rum kızlarına büyük caddede Diavola şarkısını söyleterek mutasarrıflığının Galatasaray'daki eski Beyoğlu kaymakamlığı önünde bağırışıp koşuşarak yararlanırlar, en temiz gazinoları gemici meyhanelerine çevirirlerdi. Bir Ermeni bankerin, bir Rum dükkancının, bir gazete müdürünün çalımla kurulup oturduğu, önemli görünmek, önemli bulunmak istediği tiyatroda onlar panayır palyaçolarına benzer tuhaflıklara başlarlar, birbirlerinin açık başlarına gizliden tokatlar atıp sonradan saklanarak, arkalarına ilanlar iğneleyerek, sahnedeki aktriste soğuk laflar atarak kendi özelliklerinde yaşarlardı. Bazen izleyicilerden bir itiraz yükselmek ister fakat sonuçta herkes hazmetmeyi yerler susardı. Bunu gemiciler de pek iyi anlıyorlardı. Her hafta yanlarında mesela değişmiş şapkası, rutubetten kurtulmuş rugan iskarpinli ayakları, işçi ellerini örten manşonları, çürük boyunlarına sarılan boğaleriyle inileşen, kibarlaşmaya çalışan Rum kızları, yani'nin namuslu müşterileri yanında keyiflenemezlerse viski bira kadehlerine saldıran bu adamlar kalabalıktan uzak olmak için arabalar ile ta Kayıthane tepesine kadar uzanan gece gezmelerine başlarlar. Bundan aldıkları zevki tamamlamak için bir süre ıssız sokaklar, fenersiz yokuşlar, kapıları seçilemeyen mahalleler içinde kaybolurlardı. Bazı geceler ise kadınsız tokatlı yana gelirler, bayağı davranışlar, şimendifer, vapur düdüklerini taklit ederek seslerle herkesi kaçırırlardı. Subhi, tepe başında iyi bir piyes oynanacağını sabahleyin geçerken görmüş ve İzmara'ya uğrayarak akşam beraber tiyatroya gideceklerini söylemişti. İkisinin de 3 aydır sevdikleri birkaç oyun vardı ki her tekrarında kaçırmak istemezler, gündüz en önde biletlerini alarak akşam tam 9'da yerlerine gelirlerdi. İzmaro, Hamalbaşı sokağında bir evde oturuyordu. Hiç sert olmayan teyze dediği ihtiyar kadın, evin pek eskisi ve en kibar ziyaretçisi olan Supi ile onu her zaman metresi gibi serbest bırakırdı. Tiyatro kalabalıktı. Amerikalı gemiciler hep lacivert sivil elbise giymişler, bir sıra 9 koltuğa yerleşmişlerdi. Onların tarafında gürültüler, kahkahalar, hayvan sesleri vardı. Yakın olanların yüzlerinde engelleyememekten doğan bir düşmanlık kırışıyordu. Zavallılar dinleyemiyorlardı. Pipo dumanları arasında çıplak kafa tasları, tıraşlı esmer yüzleri, ufak yeşil gözleri fark edilen bu koca adamları tokatlamak ihtiyacıyla yanan, bükülen eller kuvvete karşı ezilmek korkusu içinde hareketsiz kalıyordu. Subhi de böyleydi. Sık sık arkasına dönüyor, dişlerini kısıyor, etraftan yardımcı bekliyordu. Onun en büyük ümidi en arka sıralardaydı. Halbuki susuyorlardı. En ufak sebeplerle şımarıklık yapan bu büyük kalabalığın düşündü ki kuvvet belini büküyordu. O yalnız güçsüze karşı kabarıyordu. Yalnız kazanma ümidini görünce saldırıyordu. Bu gece hiç rahat değildi, gülemiyordu. Hatta İzmaro'nun sözlerine bile cevap veremiyordu. Ta kalbine sızladığını, beyninin şiddetli bir baskı altında iş göremeyecek kadar ezile kaldığını duyuyordu. Gemiciler perde aralarında, hatta bazen biraz önce çıkıyorlar, bir üstüne birçok ispirto yuttuktan sonra at cambazhanesi sahnesine giren bir palyaço topluluğu gürültüsüyle kanepelerine düşüyorlardı. Bunlar hükümetin güçsüzlüğünden acımasızca yararlanıyorlar, bu güçsüzlüğün hükmünde yaşayan insanları hiç bir hiç sayıyorlardı. Supi kötü şeyler düşünüyor, kötü örnekler buluyordu. Biz diyordu, şimdi burada ağla çekilmiş bir koyun sürüsü gibiyiz. Bu gemiciler köyün meyhanesinde şişeleri doldurup ahırımızda eğlentiye hazırlanan eşkıya çetesine benziyor. Bağıracaklar, gülecekler, biz zavallı gözlerimizi sahneye dikerek, kulaklarımızı dolduran gürültülerden baygınlaşarak o koyunlar gibi esir zoraki uyuklayacağız. Şimdi tiyatro gözünden silinmişti. Ücra dağlar başında siyah kiremitli bir karanlık ağıl görüyordu. Dışarıda şimşekler, yağmurlar vardı. İçeride ıslak, yorgun, hasta koyunlar başlarını birbirinden çevirmişler, uyumak istiyorlardı. Ta kenarda kocaman bir ateş yanıyor. Kötü giyimli birçok adam yaygaralar kopararak tanımadığı vahşi bir dilde türkü söylüyorlardı. Yukarıda ottan bir yataklık üstünde vücudu gölgelere karışmış ihtiyar bir çoban, eşkıyanın yaktığı ateşin ışığıyla yüzü tutuşmuş, söküklerini dikiyordu. Bu garip bir hayal idi. İzmara duygusuz duruyor, sanırım alışmış olduğundan bu durumu önemsiz görüyordu. Yüksek sesle gülmemek için kendisini zorladığından bütün vücudunu titreten gizlenilmiş çapkın kahkahalarıyla supiye sokuyor. Ah ne güzel, ne güzel diyordu. Halbuki sahnedeki komik bile hiddetli duruyor, gemicilerden çıkan her garip sesle kocaman yüzü kızarıyor, kanlanıyordu. Hareketleri, dudakları tuhaflıklar eden bu adamın beyninden geçen önemli düşünceleri çözmeye uğraşan Supi, bütün bu kızarışların düşkün, güçsüz bir milleti güldürmeye katlanmasından ileri geldiğini sanıyor, hiddetinden titriyordu. Halbuki işte kendisi de onlardandı. Susuyordu, kıvranıyordu, fakat bir şey yapamıyordu. Artık iyice rahatsızlanmıştı, sapsarıydı. Oyun bitip çıkarken gözlerinde intihar ederken kurtarılan adamlarınki gibi memnunlukla karışık bir üzüntü kalmıştı. Memnundu çünkü sonra pişman olacağı bir olaya meydan vermemişti. Fakat aynı zamanda üzgündü çünkü çaresizliğini duyuyordu. İzmaro kalabalık içinde sordu. Tokatlıyana gideceğiz değil mi Supi? Evet dedi, yürüdü. Tasalarını, duygularını anlamayan bu kadınla birdenbire karşı karşıya gelmekten, ona uymaya mecbur olmaktan, onunla yalnız kalmaktan korkuyordu. Tiyatrolardan çıkanlar koşmuş bir haneyi doldurmuştu. Aydınlığın altında geniş bir sigara dalgası açılıyor, içinde kocaman kadın şapkaları deniz otları gibi sağa sola ağır ağır sallanıyordu. Supi, bütün bu uyuşuk, güçsüz insanlarla çürümüş bir gemi enkazına sıkışan, şişkin cesetler arasında benzeyiş buluyordu. Bu gece her şeyi kötü görüyor, kötü buluyor, fenalık seyretmek istiyordu. Geniş bir mermer basaya oturdular. Orası nasılsa boş kalmıştı. Ortadaki kapı döndükçe içeri bir insan, garip bir şekil, ne olduğu, nasıl yaşadığı bilinmeyen, kafasında neler dolaştığı anlaşılmayan bir bilinmez giriyordu. Acaba onun da eziyetleri, böyle hastalıkları, dertleri var mıydı? Yaşamaktan daima kasılmalar içinde çırpınmaktan, her zaman yenilgiye mahkum bulunmaktan bir intikam hissi duymuyor muydu? Birden tramvay borularıyla araba gürültüleri içinden bir gürültü yükseldi, kapı yıkılır gibi açıldı, gemiciler içeri girdi. Yalnız Supi ile Izmaro'nun oturdukları geniş masa boştu. Oraya geldiler. Eğer çaylar ısmarlanmamış veyahut gelmemiş olsaydı hemen kalkacak, kaçacaktı. Dişlerini kilitledi ve yanındaki kadınla ilgili görünmek için öte beri konuştu. Bu gece askerler çıldırmıştı. Amerika'da zengin ailelere mensup oldukları söylenen bu adamları gurbet değiştirmişti. 3. kaset 1. yüzün sonu.